Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Bu hafta yine her hafta olduğu gibi kıymetli hocamız Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Kendisine sizlerin sormuş olduğunuz soruları ileteceğiz ve kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturmuş olacağız inşallah efendim. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İyisiniz inşallah hocam.
Çok şükür hamdolsun.
Allah iyilik versin.
Amin, sağ olun.
Hocam ilk sorumuzla başlayalım. Bir dinleyicimiz kadınların cuma namazı kılmakla yükümlülüğü var mıdır diye sormuş hocam.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Tabi bu ibadetle ilgili hükümler olsun, inançla ilgili hükümler olsun, yasaklar, mübahlar, haramlar, helallarla ilgili hükümler olsun tamamen dini konulardır ve dolayısıyla da bu konularla ilgili hükmü ya Cenab-ı Hak verir veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam verir. Cuma namazıyla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de genel anlamda bir hitap var. Yani kadın erkek diye bir ayrım yapmadan cuma gün ezan okunduğu zaman alışverişi bırakın camiye koşun. Ya eyyühellezine amenu izâ nudiye lissalâti min yevmi cuma'ti fes'al ilâ zikrillâhi ve zerul beyh. Ey inananlar, cuma günü Allah'ı çağrıldığın zaman, namaz için çağrıldığınız zaman camiye koşun, alışverişi bırakın. Burada ey inananlar diyor. Böyle bir ayrım yok. Peki Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayrım olmayınca bütün Müslümanlara mı şamil bu? Eğer sünnette bunu kayıtlayan bir hüküm yoksa, Peygamberimizin sözlerinde veya efendim yaptığı zamandaki uygulamalarda bu ayetin bu genel hükmünü tahsis eden bir hüküm olmasaydı diyecektik ki kadın erkek bütün Müslümanlara farzdır diyecektik. Ama öyle değil. Hem Peygamberimizin sözü hem de dönemindeki ve ondan sonraki ashab dönemindeki ve sonraki nesillerdeki uygulamalar kadınlara cuma namazının farz olmadığını söylüyor. Peygamber Efendimizin hadisi var. Köleye cuma namazı farz değildir. Kadına farz değildir. Misafire farz değildir gibi. Hastaya aynı şekilde. Dolayısıyla kadınların cuma namazı kılma mecburiyeti yoktur. Bazı insanlar çıkarlar derler ki efendim Kur'an'da böyle bir şey yok. Sınırlayıcı bir tabir yok, ifade yok. Ey inananlar diyor, bütün inananlar kılması lazım derler ama bir de Kur'an'ın yanında sünnet var. Bizim için dini kaynaklardan ikincisi de sünnettir. Ne diyoruz? Edile-i şer'iye kaçtır? Dörttür. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Buna edile-i ahkam da derler. Hükümlerin delilleri. Dolayısıyla ikinci sıradaki sünnet bize bir şey söylüyorsa ve o sünnet de sahihse biz ona uymak zorundayız. Ve özellikle ibadetlerde akıl yürümez. Akıl yürümez. Şimdi mesela sabah namazı ne? İki rekat da dört rekat değil farz. Yani bunu izah edebilir misin? Veya öğle namazı ne? Dört rekat da iki rekat değil. Bunu izah edebilir misin? Edemezsin. Peki nasıl diyeceksin? Peygamber böyle kılmış, böyle öğretmiş, ondan bize böyle gelmiş. Evet, cuma namazıyla ilgili olarak da kadınların durumu bu. Yani kadınlar cuma yok demiş. Efendim ve kadınlar cuma namazına mecbur tutulmamış. Ha, gelenler olmuş olabilir ayrı konu. Şimdi de gidenler olabilir. Ve camiye gelen kadın kovulmaz. Sen niye geldin buraya? Sana cuma namazı farz değil denilmez. Yer müsaitse o da herkesle beraber namazını kılar. Ve o kıldığı namaz cuma namazı olur. Ayrıca öğle namazı kılmasına gerek kalmaz. Ama gelmek zorunda değil. Aslında bu kadınlara karşı bir nedir? Pozitif ayrımcılık diyor ya, olur yani. Niye? Kadınlar çocuklarıyla meşgul olabilirler evde, ev işleri, eşlerinin hizmeti vesaire yani. Onlar bu bakımdan, bir de kadınlar bizim tarihimizde çok fazla sokağa çıkmazlarmış. O da var. Günümüzde cuma namazı farz değildi kadınlara ama kılarlarsa da bu öğle namazı kılmalarına gerek yok, cuma olarak sayı olur.
Alışveriş yasak mıdır peki onlara da?
Tabii. Cuma namazı. Yok, cuma namazı kılmak kendine zor, mecbur olmayanlara alışveriş yasak olmaz. Anladım. Çünkü alışverişin yasak olur. İlleti camiye gitmektir.
Anladım hocam. Depozito iade edilirken hangi değerler verilir hocam?
Şimdi bu depozito nedir? Yani adam ne yapıyor? Evini kiraya veriyor. Ve 3 aylık peşin depozito alıyor. Bu ne bu? Yani borç mu? Emanet mi? Ne? Yani ben bir ev kiralıyorum. Ev tutuyorum. Normal aylık işte 3.000 lira, 5.000 lira artık kalmadı da. 10.000 lira, 20.000 liralardan konuşuluyor şimdi. 10.000 liraya ev kiralıyorum. Ev sahibi diyor ki 10.000 liraya veririm ama diyor 3 ayda peşin para vereceksin bana. Depozito olarak 30.000 lira diyor. Ben 30.000 lirayı niye veriyorum? O oturduğum evin karşılığı, menfaatin karşılığı ayda 10.000 lira veriyorum zaten. Onun bir karşılığı yok. Bu güvence gibi bir bakıma. Ama güvence dediğimiz zaman ya buna kefalet diyoruz veya rehin diyoruz. Peki kim kefil verir, kim rehin verir? Borçlu. Peki ben borçlu muyum? Kiracı olarak ev sahibine borçlu muyum? Değilim. Oturmamışım ki daha evinde. Yani evinde otursaydım da kirayı ödemeseydim o zaman borçlu olurdum. Ama böyle değil. Dolayısıyla bunun bir karşılığı yok. Bu depozitonun bir karşılığı yok. Ama adet olmuş. Gelenek haline gelmiş ve bazı durumlarda da ihtiyaç. Dolayısıyla buna kalkıp da bugün hayır efendim böyle bir şey olamaz, caiz değil dememiz de zor. Bu vaka. Peki o zaman nedir bu? Bu benim düşündüğüm, bu bir emanettir. Emanettir. Yani sanki kiracı ev sahibine o parayı emanet etmiştir. Peki emanet edilen mal kullanılabilir mi? Kullanılamaz. Emanet edilen mal kullanılamaz. Çünkü ben sana diyelim şu bardağı emanet ettim. Sen de dursun ben 2 gün sonra alırım dedim. Sen de kabul ettin. O bardağı kullanamazsın sen. Çünkü emanet kullanmaz. Ancak ben dersem ki sen kullanabilirsin, kullanırsın. Peki depozit alan kişi, ev sahibi o parayı kullanıyor mu? Eğer kullanıyorsa o şey yapmıştır. Haddi aşmıştır. Haksızlık yapmıştır. Ve onu parayı öderken o paranın ödediği günkü değeri üzerinden verir. Kıymetini verir yani o paranın kıymetini verir. Aldığını değil, kıymetini verir. Çünkü para değer kaybediyor. Ben aldığım zaman işte depozitoyu verdiğim zaman işte 3 aylık 30.000 lira verdim. 10.000 lira, 30.000 liranın o günkü alım değeriyle, gücüyle para iade ettiği senedeki alım gücü farklı. Sonrakini vermesi lazım.
Yani bunu kira ücret üzerinden gidilse.
Yani çeşitli şeyler düşünülebilir yani. Evet. Ha şimdi eğer kullanmazsa o parayı o zaman ne yapacak? Ya evinde tutacak. Veya onu efendim işte bir sabit para birimine çevirecek. Veya katılım bankaları var bugün işte kar zarar hesabı ona yatıracak. Ve oradan elde edilen o nema ile beraber geri ödeyecek.
Eyvallah hocam. Borç olarak verilen paranın zekatı verilir mi hocam?
Şimdi alacaklının parasıdır o. Şimdi alacaklı yani birinde borç para vermişse bunun için 3 çeşit borçtan bahsedilir. Fıkıh kitaplarında. Bir kuvvetli borç vardır, bir orta borç vardır, bir de zayıf borç vardır. Kuvvetli borç şudur. Ben sana para verdim borç. Sen onu inkar etmiyorsun, kabul ediyorsun. Evet borcum borç diyorsun, ödeyeceğim diyorsun. Veyahut da para verdiğime dair sana senet var elimde. Ve sen de zaten itiraz edemiyorsun. Bu borca kuvvetli borç denilir. Bu şekilde olan bir borç, daha doğrusu alacak. Alacaklı o parayı borçlunun zimmetinde durduğu senelerin zekatını verecek. Yani ben sana işte 10.000 lira zekat, işte para 100.000 lira vermişim biraz fazla olsun. 100.000 lira vermişim ve 6 ay sonra ödeyeceksin sen diyelim. İtiraz etmiyorsun, inkar etmiyorsun. Ha, ben o zaman o 6 ayda ödemedin de 2 senede ödedin. 2 senenin zekatını vereceğim. Ha, bir de orta borç demek mehirden kaynaklı olan borç. Veya kira alacağı o orta borç sayılır. Zayıf borç da borçlunun inkar ettiği ve alacaklının da elinde belge olmayan borç. Bu ikisi beraber aynı kategoride ele alınır. Bu tür borçlar ödendikten sonra ancak zekata tabi olur. Ödenilmediği sürece onun zekatını vermek gerekmez.
Anladım hocam. Ulaşım araçları içinde namaz kılınır mı hocam?
Duruma göre değişir. Oturduğun yerden kılamazsın. Yani oturduğun yerde de araç dururken kılamazsın. Tabii eskiden ulaşım araçları deyince hayvan vardı bir. Bir de gemi vardı. Şimdiki gibi uçaktı bilmem otomobildi, otobüs, tren yok. Ve Peygamber Efendimiz hayvan sırtında giderken nafile namaz kılarmış. Ama farz kılacağı zaman bir yerde konaklarlar, orada namazlarını kılarlarmış. Yani gemide iseler gemide namazlarını kılarlarmış. Kıbleye dönerek peki işte bazı insanları deniz tutar, ayakta duramaz. Onlar oturduğu yerden kalır. Şimdi günümüzde ulaşım aracı kişinin kendi şahsi otomobili olabilir. Otobüs, tren olabilir, uçak olabilir. Kendi şahsi aracı ise bu arabanın içinde namaz kılamaz. Yani ne yapacaktır? Namaz vakti geldiği zaman bir yere park edecektir. Çekecek, orada namazını kılacak. Niye? Çünkü bunun usulüne uygun olarak namaz kılmasının önünde bir engel yok. Ama uçakla gidiyorsun. Ve bazen öyle oluyor ki uçakta mesela buradan Amerika'ya gittiğini düşün. 10 saat gidiyorsun. Hem öğle namazı da geçiyor. İkindi namazı da geçiyor. Bu işte, veya trenle gidiyorsun. Eğer sen namaz vaktinde oraya varamayacaksan uçakta veya trende namazını kılabilirsin. Nasıl kılarsın? Tabii abdestin varsa abdestlisin, yoksa teyemmüm edersin. Bir mümkün olan bir şeyle. Ondan sonra oturduğun yerde mümkün mertebe kıbleye dönerek namazını kılarsın. Rükû ederken biraz eğilirsin. Secde yaparken daha çok eğilirsin. Ve namazı bu şekilde tamamlarsın.
Eyvallah hocam. Eşlerin kazançları üzerinde birbirine tasarruf hakkı var mıdır hocam?
Hayır, yoktur. Yani herkesin malı kendisine aittir. Tabii genelde bu hanımlar para kazanıyor şimdi. Eskiden para kazanmazlardı. Daha doğrusu çalışırlardı da kazanmazlardı. Bağa bahçeye giderler. Kocalarla beraber ekim biçerler. Çapa yaparlar efendim. Fakat para kazanmazlardı. Boğaz toplum öyleydi. Ama şimdi kadınlar iş alemine girdiler. Memur, işçi, efendim iş kadını, iş insanı diyorlar. Onlar oldular, para kazanıyorlar. Bunların kazançları kendilerine aittir. Veyahut da babadan kalma mirasları var. Veya mehir olarak aldıkları var. Bu para kadınların kendi hakkıdır. Ve kocaların o parayı alma hakları yoktur. Peki kocanın kazancında kadının hakkı var mı? Vardır. Niye? Çünkü kadının nafakası kocanın görevidir. Ve koca karısının tasarruf yetkisi ayrı bir şey, hak ayrı bir şey. Koca karısının nafakasını temin etmek mecburiyetindedir. Peki temin etmezse ne olur? Yani koca karısının nafakasını vermiyorsa ne olur? O zaman iş mahkemeye gider ve mahkeme onu zorla verdirir. Şöyle bir olay yaşanıyor. Peygamberimiz zamanında Hint var. Ebu Süfyan'ın karısı. Meşhur bir kadındır o. Uhud Savaşı'nda Hazreti Hamza'nın karnını yarıp ciğerini çıkaran kadın, ama sonradan Müslüman oldu, tövbekar oldu. Peygamberimiz onu affetti. Şimdi bu kadın Peygamberimize geliyor. Diyor ki ya Resulallah, biliyorsun ki Ebu Süfyan cimri bir adam. Benim ve çocuğumun nafakasını vermiyor. Ondan habersiz onun malından alabilir miyim? Peygamberimiz de buyuruyor ki sana ve çocuğuna yetecek kadarını alabilirsin. Sana ve çocuğuna yetecek kadarını alabiliriz. Yani burada ne oluyor? Kadın nafakasını temin için kocasının malından alabiliyor. Ama nafakasını temin ediyorsa koca, ondan habersiz karısının onun malında bir tasarruf yapması geçersizdir. Tasarruf deyince nedir? İşte sadaka vermektir, satmaktır, kiraya vermektir. Zaten satma, kiraya verme mümkün değil. Sadaka konusu da işte kocanın iznine bağlı.
Eyvallah hocam. Umre ya da hac yaptıktan sonra gelen ziyaretçilere hediye vermenin dini bir karşılığı var mı?
Yoktur, böyle bir şey yoktur. Bu bir gelenektir. Özellikle bizim ülkemizde, başka yerlerde de nasıl bilemiyorum. Şey vardır yani, zemzem ikram ederler gelene veya hurma ikram ederler. Bir de hediye verme var. Hediye vermede şu belki gözetiliyor. Giderken hediye getirene hediye veriliyor. Peygamberimiz bunu teşvik ediyor. Tehadu, tehabbu. Yani hediyeleşin, birbirinizi seversiniz. Sana giderken bir hediye getirmişse adam, mesela bir işte çikolata kutusu getirmiş veya bir havlu sarmış getirmiş falan. Dönen de ona az çok bir şey veriyor. Bir misvak veriyor. Bilmem, eskiden tel yüzükler vardı, ona getirirlerdi. Koku getirirlerdi falan. Bu bir gelenektir, şart değildir. Dini bir görev değildir.
Alacaklının vefat etmesi durumunda borç kime ödenir hocam?
Alacaklı vefat ettiği zaman borç onun mirasçılarının hakkıdır. Hı. Yani mirasçıları, kimse onlara ödenir. Tabi burada alacaklı o vefat edenin çocukları içerisinde küçükler falan varsa onların hakkını şeye verir. Veli dediğimiz, yani onların malını idareyle yetkili olan kişiye verir. Yani diyelim ki evin büyük oğlu varsa ona verir, o dağıtır. Ama onun hakları vereceğinden endişe ediyorsa, kendisi miras hukukuna göre o çocukların her birine verebilir. Ama şu da dikkate alınması lazım tabii. Alacak bir maldır, mevcut mal gibi kabul edilir. Ve mirasın da, yani ölen kişinin mirasındaki haklarda önce borçların ödenmesi ve vasiyetlerin yerine getirilmesi vardır. Adam borçlu. Borçlu, borcu çok. Bir de alacağı da var. Ve bu alacak da önce o borcun ödenmesine sarf edilir.
Evvabin namazı kaç rekattır ve ne zaman kılınır?
Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akşam namazından sonra 6 rekat namazı tavsiye etmiş. Biz buna evvabin namazı diyoruz. Şimdi burada bir defa akşam namazından sonra kılınır. Peki bu 6 rekat tüm içerisinde akşam namazının 2 rekat sünneti girer mi, girmez mi? Bu tartışıyor. Yani kimi alimler diyor ki akşamın farzından sonraki 6 rekat kılınır. Yani akşam namazının 2 rekatını da evvabine sayıyor. Bazı alimler böyle derler. Bazı alimler o 2 rekattan başka derler. Tabi bu 6'dır şey olanı. Mesnun olanı diyelim ama 2 de kılıyorlar bugün. 4 kılıyorlar. Allah kabul etsin. Yani Allah kabul edecek olan Allah'tır. Sen 6 kılmadın, 2 kıldın, sen onu kabul etmiyorum demez herhalde.
İnşallah. Evlendiği kadın Müslüman olmayan kişi evliliğini devam ettirebilir mi veya ne yapmalı hocam?
Şimdi bu evlilikte din ayrılığı meselesi var. Bu nedir? Bir erkek, Müslüman erkek, bir Müslüman kadınla veyahut da Hristiyan ve Yahudi, bunlara biz ehli kitap diyoruz, ehli kitap kadınla evlenebilir. Müşriklerle, yani dinsizlerle, Allah'a ortak koşanlarla evlenemez. Kur'an-ı Kerim bunu açıkça söylüyor. Yani o müşrikleri nikahlamayın diyor. Ve Müslüman bir, diyor, cariye müşrik bir kadından daha hayırlıdır, daha efdaldir diyor. Ha şimdi dolayısıyla eğer kişinin evlendiği kadın Hristiyan olduğunu anlaşırsa, daha önce biliyorsa, zaten bilerek evlenmiştir. Hristiyansa veya diyelim Yahudi ise o evlilikleri devam eder. Ama öyle değil de dinsizse, ateistse, o takdirde o evlilik geçersizdir. Yani onun yok hükmündedir. Ha, erkek açısından baktığımız zaman bir Müslüman kadın hiçbir şekilde Müslüman olmayan bir erkekle evlenemez. İster Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, ister putperest olsun, ister ateist olsun, fark etmez.
Eyvallah hocam. İmamdan önce hareket edilmesi durumunda namaz bozulur mu hocam?
Şimdi rükünler var ya, işte kıyam, rükû, secde. Bir defa imamla muktedinin, imam peşindeki cemaate muktedi diyoruz. O aynı rükünde bir parçasında birleşmiş olmaları lazım. Yani şimdi mesela rükûya eğildik. Cemaatle namaz kılıyoruz. cemaattan birisi imamdan önce eğildi ve imam rükûya eğilmeden ayağa kalktı. Onun namazı bozuldu. Ama imamdan önce eğildi ve o rükû devam ederken imam da rükûya eğildi. İkisi aynı anda rükû yapmış oldu. Ha, bunun namazı sahihtir ama mekruhtur. Veya secde hali. Yani bazı insanlar imamdan önce secdeye kapanıyor. Eğer bu kişi imam secdeden işte bu kişi secdeden kalkmadan imam secdeye eğiliyorsa, yani ikisi aynı anda secdede birleşiyorsa bu adamın namazı geçerlidir. Ama eğer öyle değilse yani imam daha secdeye kapanmadan öteki kalkarsa o takdirde onun namazı geçersiz olur. Yani burada bizim ölçümüz şu. O rükünde imamla muktedi aynı anda bir arada bulunmuş mu bulunmamış mı? Az da olsa. Bulunmuşsa namaz geçerli. Ama cemaatin önce yapması mekruh olur. Ama bulunmuşsa namaz geçerli olmaz.
Eyvallah hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Vaktimizin sonuna geldik yavaş yavaş. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Fıkıh Saati programını dinlediniz. Bu hafta kıymetli hocamız Hüseyin Kayapınar'a kadınların cuma namazı hususundaki yükümlülüğü, depozitonun iadesi ve borç olarak verilen malın zekatı verilip verilmeyeceği hususlarında hocamıza sorular yönelttik. Onların da kıymetli cevaplarını almış olduk. Programımızı sonlandırırken bir kez daha hatırlatmış olalım. 0537 734 48 48 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere sorularınızı yöneltebilir. Bizler de kıymetli hocamızın cevaplarını sizlerle buluşturmuş oluruz efendim diyelim. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.